Ayrım 15, Öfkeli Yıllar, Altan Öğmen, sayfa 191. 9. Bölüm Atatürk Kanunu. Atatürk'e hakaret etmeyi ve heykellerini tahrip etmeyi cezalandırmak için hazırlanan tasarının meclisten geçirilmesi kolay olmadı. DP'li milletvekillerinden bir bölümü Menderes'e de karşı çıktı. Tasarı komisyona geri gönderildi, yeniden oylanırken başka bir sorun çıktı. 1951 başındaki laiklik karşıtı hareketlerin veya dönemin deyimiyle irticai hareketlerin büyük bir kısmı doğrudan doğruya Atatürk'ü hedef alıyordu. Bu basında ve toplantılarda Atatürk'e hakaretler içeren yayınlar ve konuşmalarla kendini gösteriyordu. Bir de failleri bazen yakalanan, bazen meçhul kalan heykel saldırıları vardı. O saldırıların da örnekleri ülkenin çeşitli yerlerinde görülüyor ve sayıları artıyordu. Başta Cumhurbaşkanı Celal Bayar, iktidar ileri gelenlerinden bir kısmı buna karşı önlem alınması gerektiğini düşünüyordu. Gazete başlıklarındaki adı Atatürk Kanunu olan kanun tasarısı bu amaçla hazırlandı. Resmi adı şuydu: Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki kanun tasarısı. Gerekçesi şöyle özetlenebilirdi: mevcut yasalara göre Atatürk'e karşı işlenen hakaret ve heykel saldırısı suçlarının gereği gibi cezalandırılması mümkün değildir. Ölmüş kişilere hakaret oluşturan yazılar veya konuşmalara karşı dava açılabilmesi, ölenin varislerinin başvurusuyla mümkün oluyor. Atatürk'e yönelik hakaretler ise sadece o zamanki tek varisi, kız kardeşi Makbule Hanım'ı değil, tüm milleti rencide ediyor. Bunları izlemek ve gereken kamu davalarını açmak Cumhuriyet savcılarının işi olmalıdır. Heykel saldırıları ise kamu malını tahrip etmek gibi basit bir suç sayılarak hafif bir cezayla geçiştirilecek şeyler değildir. Bunlar da kamuoyunda geniş tepkilere yol açmaktadır. Sonuç, bu tablonun gereği Atatürk aleyhinde işlenen suçları cezalandıracak bir kanun çıkarmaktır. Cumhurbaşkanı Bayar'ın gündeme getirdiği bu gerekçeyi Başbakan Adnan Menderes de kabul edince, tasarının Bakanlar Kurulu'ndan geçirilip meclise sevk edilmesi kolay oldu. Tasarının içeriği şöyleydi: 1. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse 1 yıldan 3 yıla kadar ağır hapisle cezalandırılır. 2. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve anıtları tahrip eden kimse 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Ancak tasarının meclise sevk edilmesi kolay oldu ama mecliste Adalet Komisyonu'ndan geçirilmesi beklenmedik ölçüde büyük bir sorun oldu. Komisyondaki direnme. Demokrat Partili komisyon üyelerinden önemli bir kısmı buna kesin olarak karşı çıkıyordu. Muhalefetteki CHP'nin komisyondaki üyeleri, gerçi Atatürk'e hakaretleri ve heykel saldırılarını şiddetle kınıyordu ama bunlara karşı daha köklü ve kapsamlı önlemler istiyordu. Sorunun sadece ceza içerikli kanun maddeleriyle çözülemeyeceğini öne sürüyordu. Tasarıya onlar da yetersizdir gerekçesiyle karşı çıkıyordu. Tabii meclisteki çoğunluk dengesi açısından CHP'lilerin oyları sonucu etkileyecek gibi değildi. CHP'nin 60 küsur milletvekiline karşı Demokrat Parti'nin milletvekili sayısı 400'ün üstündeydi. Komisyon üyelerinin dağılımı da buna göreydi. Atatürk kanunu konusunda komisyondaki DP'liler arasındaki tutum farkının Demokrat Parti'nin meclis grubundaki havayı yansıttığı anlaşılıyordu. Demokrat Parti grubu içinde din ve laiklik konusu zaten hassas bir konuydu. Arapça ezanın kabulünden sonra din alanında daha başka adımlar atılmasını isteyenler partinin sadece örgütünde değil grubunda da vardı. Atatürk kanunu tasarısının Adalet Komisyonu'nda görüşülmesinden kısa bir süre önce yapılan bir grup toplantısında okullarda din derslerinin arttırılması, Arapça dersleri verilmesi, din adamı yetiştirmek için liseler açılması, İmam Hatip liseleri henüz yoktu, talepleri birbirini izlemişti. Bazı üyelerde o zamanların en popüler konusu olan komünizmle mücadelenin şartının dine önem vermek olduğu tezini vurgulamışlar, taleplerini o gerekçeye oturtmuşlardı. Atatürk kanunu konusu grupta doğrudan doğruya konuşulmamıştı ama din konusundaki o talepleri sıralayan milletvekillerinin kulisteki konuşmaları o kanuna da karşı olduklarını gösteriyordu. Adalet komisyonundaki görüşmeler çok uzun sürdü. Bazı üyeler hükümetten tasarıyı geri almasını istediler. Toplantıya katılan Menderes bu isteği kesin bir dille reddetti. Dedi ki, Atatürk inkılaplarının sembolü olan bir dehadır. Biz inkılapları koruyacak olan bu kanunu geri almamaktan şeref duyarız. Ama bu müdahalenin de etkisinin sınırlı kaldığı görüldü. Tasarıya karşı olan Demokrat Partililerden büyük bir kısmı başbakanın ısrarına rağmen görüşlerini değiştirmediler. Tasarı ancak ucu ucuna 7 ret oyuna karşı 9 oyla kabul edilebildi. CHP'nin komisyondaki üyesi de Kamil Boran şahsı adına öne sürdüğü yasa yetersizdir gerekçesiyle ret oyu kullanmıştı. Genel kurulda lehte hatip yok. Meclisin tasarının görüşüleceği 4 Mayıs günkü birleşimi komisyondaki ucu ucuna durumun etkisi altında başladı. Oturum açılınca beklenmedik bir şey oldu. Meclis başkanlığına bir önerge verilmişti, başkan onu okuttu. Önergeyi veren milletvekili, Çanakkale Demokrat Parti milletvekili Bedi Enüstün, Atatürk kanunu tasarısının müzakeresine başlanmadan önce tüm meclisin Atatürk için 3 dakika saygı duruşunda bulunmasını istiyordu. Önergenin ilginç yeri gerekçesiydi. Şöyleydi. Tasarının metni üzerinde vaki olacak konuşmaların bir su itefe hümme yani yanlış anlamaya meydan vermemesi maksadıyla ve büyük asker ve büyük reformist Kemal Atatürk'e ve onun inkılaplarına bağlılık hislerimizin hep beraber ifadesi gayesiyle meclisimizin başkanlıkça 3 dakikalık ayakta tazim yani saygı sükutuna davet buyurulmasını arz ve teklif ederim. Yani bu tasarıya karşı konuşacak olanlar yanlış anlaşılmasın. Çünkü bu meclis Atatürk'e ve devrimlerine bağlıdır. Önce saygı duruşu yapıp bunu gösterelim, söyleyeceğimizi ondan sonra söyleyelim. Önergeye kimse itiraz etmedi. El kaldırarak oylama yapıldı. Başkan bunun oy birliğiyle kabul edildiğini ilan etti. 3 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Önergenin anlamı görüşmeler başlayınca daha iyi anlaşıldı. Şu görüldü, söz alanlar çoktu. İlk sıraları paylaşanların istisnasız hepsi tasarıya karşıydı. Gerekçelerinde farklılıklar vardı. Ama hepsi Atatürk'ü önergedeki gibi saygıyla andıktan sonra tasarıya hayır oyu vereceklerini belirtiyorlardı. Söz alanlardan biri saygı duruşu önergesini veren Bedi Enüstün'dü. Atatürk'ün heykellerine saldırılmasından çok Atatürk'ün heykelleştirilmesini eleştiriyordu. Şöyle diyordu. Bir millete mal olmuş inkılapları, reformları bir şahsın taştan veya topraktan yapılmış heykellerinde arayan ve bir kağıt üzerindeki resminde sembolize eden dimağlardan ileri demokratik hareketler beklenemez. Türk milletinin bütün varlığının en hakiki sembolü şanlı Türk bayrağıdır. Bravo sesleri, alkışlar. Bundan daha ulvi bir sembol yaratmaya da lüzum yoktur. Milletvekilliğine askerlikten gelen emekli Tuğgeneral Selahattin Adil de söz alanlar arasındaydı. O, memlekete hizmet etmiş kimselerin heykellerinin yapılmasına karşı değildi. Ama yapılmış ve yapılacak heykellerden sadece Atatürk'ünkilerin kanun yoluyla himaye edilmesine karşıydı. Bunu şu cümlelerle ifade ediyordu. Tarihimizde yüksek faziletkar vatanseverler pek çoktur. Bunların cümlesine hürmet beslemek, namlarına heykeller abideler dikmek, milletin şükran borcu, muhafazası da vazifesidir. Ancak bunda bir memleket inkılabı değil, dünyanın kurununu yani çağını değiştiren, İstanbul'un fethiyle Türklüğe ebedi fahir ve gurur yolu açan Fatih'in, Selimlerin, Reşit Mithat Paşalar gibi zamanımızın şahsiyetlerinin de hakları yok mudur? Selahattin Adil Paşa'nın Atatürk inkılaplarının süratle yapılmasının etkileriyle ilgili görüşü de şöyleydi. Asırlardan beri en büyük ananelerle bağlı bulunduğu padişahlık ve hilafeti, memleketin hayat ve istikrarı namına tekte tereddüt etmeyen büyük Türk milleti, müteakip mühim tebeddülatı da, daha sonraki önemli değişiklikleri de sükunetle karşılamıştır. Fakat pek tabii olarak tekamülün seyrindeki sürat, yani gelişmenin gidişindeki hız, anormal olmasından dolayı bir kısım halk nazarında da bazı nahoş, yani hoş olmayan izler bırakmıştır. Demokrat Parti'nin Konya Milletvekili Abdurrahman Fahri Ağaoğlu kanuna muhalefet etmesini bir başka nedene bağlıyordu. Diyordu ki, Atatürk heykellerine tecavüzler böyle bir kanunun çıkarılmasını isteyenler tarafından tertip edilmiştir. Bu tertibi yapanların gayesi demokrasi inkılabımızı baltalamaktır. Ağaoğlu kanunu kabul etmenin o tertibi yapanların oyununa gelmek olacağını, kendisinin bu yüzden ret oyu vereceğini söylüyordu. Uzun yıllar CHP milletvekilliği yaptıktan sonra meclise DP listesinden önce bağımsız olarak giren, sonra partiye de giren Seyhan, şimdiki Adana milletvekili Sinan Tekelioğlu da tasarıya muhalifti. Bu kanun çıkarsa herkese Atatürk'e hakaret ettin diye dava açılabileceğini öne sürüyordu. Bu konuda örnekler verip sorular soruyordu. Atatürk'ün resmi olan bir gazeteyi alsak kazara, o gazeteye helva sarsak. Sen Atatürk'ün resmi olan gazeteye helva sardın diye mahkemeye mi verileceğiz? Menderes, Atatürk'ü muhterem tutun. Görüşmeler hep böyle muhalif konuşmalarla devam ediyordu. Hükümetin başbakan yardımcısı Samet Ağaoğlu ile Adalet Bakanı Rüknettin Nasuhioğlu arada bir söz alıp bunlara cevap yetiştirmeye çalışıyordu. İki bakana da meclis sıralarından tepkiler yükseliyordu. Nasuhioğlu'nun kürsüdeki konuşması usul tartışmalarıyla kesiliyordu. O iki bakanın dışında milletvekilleri arasından tasarıyı savunmak için kürsüye çıkan da olmuyordu. Kanuna karşı konuşan hatiplerin sözlerine zaman zaman Başbakan Adnan Menderes de dayanamayıp yerinden müdahale ediyordu. Fakat bunun da yetmediğini görmüş olacak ki söz aldı. Tüm hatiplerin görüşlerini tek tek cevaplandıran uzun bir konuşma yaptı. CHP'nin tasarı karşısında açık bir tavır almadığını belirterek muhalefete de hücum etti. Fakat asıl iktidar milletvekillerinin sözlerini eleştirdi. Din ve milliyet gibi değerleri saygın tutmaya gösterilen dikkatin Atatürk için de gösterilmesi gerektiğini söyledi. Dedi ki, Atatürk ne yaptı? Hepimiz burada sevdiğimizden, saydığımızdan bahsettik. Büyük eserler yaptı dedik. Bunda hepiniz beraberiz, müttefikiz. Buna rağmen aramızdan ayrılmış, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş bir insanın, bir Türk büyüğünün maruz kalmakta olduğu hakaretleri önlemek ve bunun memlekette yarattığı teşevvüşü, yani kaynaşmayı, fikirlerde yaptığı, vicdanlarda yaptığı huzursuzluğu önlemek için tedbir almak, mevzu-i bahis olunca hayır diyoruz. Kanuna hacet yok. Neden? Sevgi vicdanlardaymış. Arkadaşlar, vicdanlarda yer tutan, sevgi kazanan, hürmet kazanan eserlerin, mevhumların, mevcutların muhafazası, kanun vazığı, yani kanun koyucu için bir vazife teşkil eder. Amme, yani kamu vicdanı içinde dini muhterem, yani saygın tutmuyor musunuz? Milliyeti muhterem tutmuyor musunuz? Eğer dediğimiz gibi Atatürk'ün hatıraları, eserleri, başarıları bu memleket için büyük bir kıymet ifade ediyorsa ve onlara taarruz vaki olduğu takdirde milli vicdan bundan mustarip oluyorsa, yani acı duyuyorsa, onu bu gibi taarruzlardan masum, yani dokunulmaz kılmak icap eder. Menderes'in bu konuşması Demokrat Parti hükümetinin kendi partisinin içinden çıkan muhalefetin ısrarı ne kadar güçlü olursa olsun kanunu çıkarmakta kararlı olduğunu gösteriyordu. Fakat o kararlılık Meclis Genel Kurulu'nun o toplantısında sonuç almaya yetmedi. Tam tersine eğer oylamaya gidilirse tasarının reddedilmesi riskinin büyük olduğu görüldü. Bir ara formül arandı. Söz alanlardan bazısının tasarının anayasaya aykırı olduğunu öne sürdüğü göz önünde tutularak konuyu bir kere de anayasa komisyonu görüşsün denildi. O yoldaki öneri üzerinde uzlaşıldı, tasarı o komisyona havale edildi. Bunun hükümet için anlamı tasarıyı bir süre dinlendirmek, genel kurula daha yoğun bir kulis çalışmasından sonra yeniden getirmekti. Dinlendirme süresi. Anayasa Komisyonu'ndaki o dinlendirme süresi 2,5 ay sürdü. O 2,5 ay içinde Başbakan Menderes'e paralel olarak Cumhurbaşkanı Bayar da muhalif milletvekillerini tek tek ikna etme çalışmalarını sürdürdü. Ama o tasarının Anayasa Komisyonu'ndan geçirilip genel kurula getirilmesi gene de çok zor oldu. Tasarı Anayasa Komisyonu'nda uzun uzun görüşüldükten sonra orada oylanırken gene ucu ucuna kabul edildi. Hatta kabul edilip edilmediği büyük bir tartışma konusu haline geldi. Çünkü Anayasa Komisyonu'nda oylamaya katılan 15 üyenin 7'si tasarının anayasaya aykırı olduğu görüşündeydi. Genel kurula gönderilmesine hayır oyu kullanmıştı. Diğer üyelerden 7'si evet oyu kullanmış, biri ise çekimser kalmıştı. Böylece 7'ye 7 eşitlik hali ortaya çıkmıştı. O haller için uygulanan usule göre komisyon başkanının oyu 2 oy sayılmış ve tasarı o şekilde kabul edilmişti. Oysa muhalifler çekimser kalan üyenin, Hatay CHP milletvekili Hasan Reşit Tankut'un kendi oy açıklamasına göre red oyu kullanılmış sayılması gerektiğini öne sürüyorlardı. Bunun sonucuna göre de tasarıyı 7'ye karşı 8 oyla reddedilmiş sayıyorlardı. Tasarı o tartışmaya rağmen komisyondan çıkıp genel kurul gündemine girdi. 23 Temmuz günü de orada görüşülmesi başladı. Fakat bu defa o tartışma genel kurulda patlak verdi. Komisyondaki oylama sonucu geçerli mi, değil mi? Komisyonda tasarıya ret oyu kullananlar meclis genel kurulunda kürsüye çıkıp o sonucun geçersiz olduğunu bir de orada söylediler. Genel kurul kararıyla iptalini istediler. Komisyon Başkanı Fuat Hulusi Demirelli böyle bir şey yapılamayacağını, komisyon işlemlerinin usulüne uygun olduğunu söyledi. Ötekiler ısrar ettiler. Başbakan Menderes o ısrara tepki gösterdi. Tartışma neden sonra genel kurulda yapılan yeni bir oylamayla sona erdi. Tasarının içeriğinin görüşülmesi ancak ondan sonra başlayabildi. Bayar ve Menderes yakın çevreleriyle birlikte bu defa daha planlı davranmışlardı. Çok sayıda milletvekilinin tasarıyı desteklemek üzere söz almalarını teşvik etmişlerdi. Konuşmak için ilk sıraları alabilenler arasında tasarının aleyhinde olanlar kadar lehte olanlar da vardı. Demokrat Parti'nin Selim Ragıp Emeç, Behzat Bilgin gibi gazeteci milletvekilleri de lehte olanlardandı. Lehte olanlardan geleceğin bakanlarından Doktor Mükerrem Sarol, irtica tehlikesinin önemini vurguladı. Tasarının hiç vakit geçirilmeden çıkarılması için tüm meclise çağrı yaptı. Arkadaşlar hep birlikte hareket ederek karanlık kafalara ve menfi ruhlara verilmesi gereken cevabı derhal verelim dedi. Hatay'ın eski Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Atatürk'ü dindar olmadığı yolundaki iddialardan söz edip onları şiddetle kınadı. Atatürk'ü dindarlık açısından savundu. Dedi ki, arkadaşlarım, Atatürk de Türk milleti de dindardır. Her millet ve her insan gibi Türk milleti de Atatürk de maneviyata, varlığa bağlı, Allah'a inanmış tam muvahhittirler. Görüşmeler sırasında Demokrat Partili hatiplerden bazıları da CHP'yi suçladılar. Atatürk'ü daha fazla düşünüyormuş gibi yapıp bu kanuna karşı çıkıyor, bu konuyu politikaya alet ediyor dediler. CHP Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu onlara uzun uzun cevaplar verdi. Sonuçta Bayar ve Menderes'le birlikte olanların yakın çevrelerinin gayretleriyle tasarı kabul edildi. Böylece Demokrat Parti iktidarı siyasetteki laiklik karşıtlarının giderek radikalleşen faaliyetine en azından Atatürk konusunda bir kırmızı çizgi çizmiş oldu. Fakat tabii Demokrat Parti bununla ilk 15 yılında Atatürk'ün liderliği altındaki CHP iktidarı dönemine yönelik suçlamalarından vazgeçmiyordu. Başlangıçtan beri kullandığı "o suçların faili Atatürk değil İnönü'dür" formülüyle o konudaki politikalarını sürdürecekti. Nitekim Atatürk kanununun çıkışından kısa bir süre sonra mecliste halk evleri tasarısı görüşülmeye başladı. Yani Atatürk'ün kurduğu halk evlerini kapatan ve mallarını hazineye devreden kanun tasarısı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 202.